Ayrım 21 Fırtına Wilbur Smith Sayfa 259 52. Bölüm. İkisi istasyonda duruyordu, konuşmuyorlardı. Geçen gün ve gecenin büyük bölümünü konuşmakla geçirmişlerdi çünkü. Artık söyleyecek bir şey kalmamıştı. Büyük bir dostluk içinde sessiz sedasız duruyorlardı. Onlara bakan bir yabancı hemen baba oğul olduklarını anlardı. Michael Shawn kadar boylu ve enli olmamakla birlikte teniyle saç renkleri aynıydı. İkisi de iri Courtney burnunu almışlardı. Ağızları da büyükçe ve dudakları dolgundu. Parayı bulur bulmaz telgraf çekerim. Shawn Michael'a Leon Coop'un mali durumunu bütün ayrıntılarıyla anlatmıştı. İflas etmemek için parayı nasıl bulabileceğini de açıklamıştı ona. Ben buradaki işleri yönetirim. Michael yangından zarar görmemiş olan ağaçları kesmeye başlamıştı. Bir gün önce atla çiftlikte dolaşmışlar, kesilmeye uygun olan ağaçların bulunduğu yerleri işaretlemişlerdi. Talihin açık olsun Shawn amca. Artık birlikte çalıştığımıza göre şu amca sözünden vazgeç Mike. Bu her gün kullanılması gereksiz bir sözcük. Michael sırıttı. Talihin açık olsun Shawn. Teşekkürler Mike. Birbirlerinin elini sıkıca tuttular. Sonra trene bindi. Jackson dost gözükmekle birlikte kesin konuştu. Standard Bankası'ndaki Nichols da çok nazik ve anlayışlıydı. Shawn son iki kurşunu atmak için Johannesburg'a giden trene bindi. Albay Courtney, sizi görmek ne kadar hoş. Kendinin otelindeki katip onu selamlamak için masasından kalkıp yaklaştı. Daha geçen hafta sizden söz ediyorduk. Johannesburg'a hoş geldiniz. Merhaba Frank, biraz şişmanlamışsın değil mi? Shawn adamın yeleğine parmağıyla dokundu, katip güldü. Söyle Frank, acaba kendi, yani Miss Rautenbach burada mı? Ah, siz gittiğinizden beri burada bazı değişiklikler oldu efendim. Katip hafif bir alaycılıkla sırıttı. Artık kendisi Bayan Rautenbach değil. Hayır efendim, Bayan Haynes, Jock Haynes artık. Aman tanrım, Jock'la evlendi ha? Evet öyle, iki hafta önce. Johannesburg'un savaştan beri en büyük düğünüydü bu. 2000 davetli vardı. Şimdi nerede? Denizde. 6 ay sürecek bir balayı için İngiltere ve Avrupa'ya gidiyorlar. Shawn ayrılırken kadının gözlerinde gördüğü yalnızlığı anımsayarak onun mutlu olacağını umarım diye mırıldandı. Bayan Haynes'in onca parasıyla başka türlü olmasına imkan var mı? Katip bunu hayretle sormuştu. Kalacak mısınız albay? Odanız varsa. Dostlarımız için daima odamız vardır. Ne kadar süreyle efendim? 2 gün Frank. Tim Curtis Kent Madeni'nin baş mühendisiyle Shawn ona borçtan söz edince adam güldü. Tanrım Shawn, ben sadece orada çalışıyorum, kahrolasınca madem benim değil. Shawn, Tim ve 2 yıl önce evlendi, eşiyle akşam yemeği yedi. Onların ısrarı üzerine yeni doğan çocuklarına da baktı. İçin için bebeğin memeden kesilmemiş bir bulduğa benzediğini düşündü. Shawn, Johannesburg'da daha fazla kalarak bankalara uğradı. Uzun yıllar önce onların çoğuyla iş yapmıştı. Fakat bankaların personeli değişmişti ve bu yüzden her birinin müdürünün kendi adını duymuş olmasına şaştı. Albay Courtney, siz Natal'daki Leon Coop'un sahibi Albay Shawn Courtney misiniz? Shawn bunu doğrulayınca müdürlerin gözlerinde beliren gölgeyi de gördü. Sanki ihtiyatlı ev sahipleri hırsızlara karşı pencerelerin kepenklerini kapatıyorlardı. Shawn 8. gece dairesine 2 şişe konyak yollanmasını istedi. Umutsuzlukla durmadan içti. Konyak kafasındaki şiddetli kavgayı yatıştıracak yerde alevlendiriyor, sorunlarını daha büyütüp üzüntüsünü arttırıyordu. Dışarıda şafak söken, havanın aydınlanmasıyla gaz lambalarının sarı ışıkları körleşene dek yapayalnız yattı. Konyak kafasını karıştırıyordu ve Shawn'un huzura ihtiyacı vardı. Geniş kırların sonsuz sessizliğinde bulduğu huzuru arıyordu. Birden gözlerinin önünde küçük bir tepenin dibindeki ıssız bir mezar belirdi. Rüzgarın orada inlediğini ve kahverengi otların sallandığını gördü. İşte huzur oradaydı. Güç bela yatakta doğrulup oturdu. Sol dedi. Arkadaşının mezarına gideceğine kendi kendine söz vermişti. Bu sözü tutmadığı için çok üzgündü. Burada her şey bitti. Artık gideceğim. Ayağa kalkınca başı dönmeye başladı. Dengesini bulabilmek için karyolanın demirine tutunmak zorunda kaldı. 53. Bölüm. Daha 4 mil uzaktayken tepeyi tanıdı. Bunun biçimi belleğine silinmeyecek biçimde kazınmıştı. İki tarafı simetrik olan tepenin yamaçlarındaki iri taşlar güneşte donuk parlıyordu. Tepenin düz doruğunun etrafı da kayalarla çevrilmişti. Yaklaşınca üst yamaçlardaki aloe bitkilerini de seçti. Bitkinin yaprakları taçları andırıyordu ve çiçekler de kırmızı birer mücevher gibiydi. Tepenin altındaki kısa kahverengi otların arasında uzun bir sıra beyaz benek vardı. Sean atını onlara doğru sürdü. Yaklaşınca her benek kireçle boyanmış taşlardan oluşan bir mezar halini aldı. Her birinin üstünde de madeni bir haç vardı. Bütün gün atla yol aldığı için kasları tutulan Sean eyerden ağır ağır indi. Atların sırtlarından eyerleri ve denkleri alarak otlamaları için serbest bıraktı. Yalnız başına kalınca bir yaprak sigarası yaktı. Birden mezarlara yaklaşmaktan çekinmeye başlamıştı. Bu boş toprakların sessizliği yumuşaklıkla onu sardı. Ovada esen rüzgarın hışırtısı bu sessizliği bozmuyor, büsbütün arttırıyordu. Atı kahverengi otları yemek için dişleriyle çekerken çıkan ses burada küfür sayılırdı. Ama bu ses Sean'u düşüncelerinden uyandırdı. İki sıra mezarlara doğru yürüyüp birinin önünde durdu. Madeni haçın üstünde kargacık burgacık harflerle "Burada cesur bir Boer yatıyor" yazılmıştı. Sıradaki haçların yanından geçerken her birinin üstünde aynı sözleri okudu. İkinci sıra haçlara doğru gitti. "Kıdemli denizci W. Carter, şu şişman asker, onbaşı Henderson, kahramanlık madalyası, iki kez göğsüne ve bir de karnına kurşun yemişti." Sıra boyunca ilerleyerek adları okudu. Bazıları sadece isimdi ama diğerleri o anda canlılıkla gözlerinin önünde belirdi. Onların güldüklerini ya da korktuklarını, ata binişlerini gördü, seslerini anımsadı. Şurada yatan hala kendisine bir altın borçluydu. O iddiayı anımsamıştı. "Para sende kalsın." Ölüler böyle yüksek sesle konuştuğu için kendisine kızarlar mıydı? Ancak bir deli ölülerle böyle konuşabilirdi. Ağır ağır sıranın sonuna gitti. Emrettiği gibi diğerlerinden uzakta ayrı olan mezara yaklaştı. Üstündeki yazıyı okudu. Sonra mezarın yanında diz çöktü ve güneş batıp hava soğuyana kadar öylece durdu. Sonra gidip eyere sarılı battaniyeyi aldı. Yakacak kütük yoktu. Gecenin soğuğu ve daha da dondurucu olan düşünceleri yüzünden pek uyuyamadı. Sabah yine Saul'un mezarına döndü. İlk kez mezar taşlarının arasından otlar çıktığını ve haçın bir yana doğru hafifçe eğilmiş olduğunu fark etti. Ceketini çıkarıp dizüstü çökerek mezarın orada bir bahçıvan gibi çalıştı. Av bıçağıyla otları temizledi. Sonra mezarın başındaki haçın etrafındaki taşları kaldırdı. Haçı yerden çıkarıp tekrar bir çukur kazdı ve dikkatle dikti. Dibine çakıl taşları ve toprak doldurdu. Sonunda kireçle boyalı taşları tekrar haçın dibine sıkıca yerleştirdi. Geriye çekilerek ellerindeki toprak ve kireçleri sildi, yaptığı işe baktı. Tüm uğraşına karşın yine de iyi durmuyordu, bir eksik vardı, kaşlarını çatarak bunu düşündü. Sonunda aradığını bularak "çiçek" diye mırıldandı. Başını kaldırıp yukarıda kalan tepenin yamacındaki aloe çiçeklerine baktı. Tepeye tırmanmak için yürüdü. Doruğa yaklaşırken iri kayaların arasından geçti. Bıçağıyla çiçeklerin kalın saplarını kesti. Bir kucak kayalar arasında pembe ve beyaz renkteki çiçekler dikkatini çekti. Bunlar Hotanto papatyalarıydı. Bu güzel çiçekleri bulduğuna sevinen Sean, elindeki aloeleri bırakarak papatyaların arasına girdi. Çiçekleri toplayıp demetler yapmaya, bunları uzun otlarla bağlamaya başladı. Böyle ağır ağır ilerleyerek yarın yanına kadar geldi. Orada ağrıyan sırtını dinlendirmek için doğruldu. Yar epey dardı, üstünden kolaylıkla atlayabilirdi. Fakat iyice de derindi. Pek ilgi duymadan aşağıya baktı. Aşağıda yağmurdan ıslanmış kumlar vardı. Büyük bir hayvanın yarı gömülmüş iskeletini seçince birden ilgisi uyandı. Ama bu yardan aşağıya inmesinin nedeni o kemikler değil, bunların arasındaki kocaman deri cisimdi. Yarın son birkaç metresini sırt üstü kayarak inen Sean dibe erişip bulduğu şeyi inceledi. Bu katırlara takılan çift çantalı eyerlerdendi. Eyer kayışının tokaları paslanmıştı. Çekip eyeri kumdan çıkarırken ağırlığına şaştı. Deri kuruyup sertleşmiş, açık havada kaldığı için beyazımsı bir renk almıştı. Çantaların kilitleri de iyice paslanmıştı. Bıçağıyla bir çantanın kapağını kesince içinden altınlar döküldü. Sean altınlara inanmayan gözlerle baktı. Eğer'i atıp altın yığınının yanında çömeldi. Çekine çekine altınlardan birini alarak eski cumhurbaşkanının portresini inceledi. Sonra parayı ağzına sokarak dişledi. Dişleri yumuşak madene batınca parayı ağzından çıkardı. ''Amanın kahrolayım!'' diye kendi kendine konuşarak yüksek sesle güldü. Kalçalarının üstünde sallanıp başını gökyüzüne kaldırarak neşe ve rahatlamasını kahkahalarıyla belirtti. Bir süre sonra kahkahaları kesildi, birden ciddileşti. Altınları avuçlayarak ''Siz ne cehennemden geldiniz?'' diye sordu. Ona cevabı her altının üstündeki kasvetli kabartma surat verdi. Bunlar boğer altınıydı. Sean Allah kahretsin hiç de öyle değil diye omurdandı. Bu andan itibaren bunlar Courtney altınları ve parayı saymaya başladı. Parmaklarıyla birlikte kafası da çalışıyordu. Kendi vicdanına karşı savunmasını hazırlamıştı. Ona arabalar dolusu fil dişinin üstünü borçluydular. Ona Folks Kaas Bankası'na yatırdığı paranın kalanını borçluydular. Ona bacağındaki şarapnel yarası, karnındaki kurşunun karşılığını borçluydular. Ona 3 yıl süren sıkıntı ve tehlikeyi bir de dost borçluydular. Altınları 20'şer 20'şer dizerken kendi davasını düşündü. Bunu kesin şekilde halledildiği kanısına vardı. Kararı kendi lehine verdi. Davanın yeniden görülmesini isteyen kişi haklıdır diye açıkladı. Sonra bütün dikkatini altınları saymaya verdi. 1,5 saat sonra toplamayı bitirdi. Bir masa olarak kullandığı düz kayanın üstünde büyük bir yığın altın vardı. Bir yaprak sigarası yakarak dumanını içine çekince birden başı döndü. Vicdanı kayıtsız şartsız teslim olmuş, yerini bir rahatlık almıştı. Bir süre devamlı sıkıldığı için bu huzur daha da yoğundu. Sean Courtney, bir zamanlar var olan Transvaal Cumhuriyeti hükümetinden 29.200 altını kabul eder. Buna karşılık bütün alacak ve iddialarının ortadan kalktığını bildirir. Tekrar gülerek altınları deri çantalara doldurmaya koyuldu. Ağır eğeri omzuna vurup kucağında kır çiçekleriyle tepeden aşağıya indi Sean. Altını eğerledi ve çiçekleri Saul'un mezarına yığmadan önce altın dolu çantaları da katırına yükledi. Çiçekler kahverengi otların arasında renk renk parlıyorlardı. Sean orada 1 saat daha kaldı. Çiçekleri tekrar tekrar düzeltti. Saul'a teşekkür etmemek için de kendini zorladı. Artık altınların Cumhuriyet hükümetinin bir armağanı değil, Saul Friedman'dan geldiği kanısına varmıştı. Bu da altınları kabul etmesini kolaylaştırıyordu. Sonunda atına atlayıp oradan uzaklaştı. Sean ve hayvanlar uzaklaştıkları sırada güneyden toz dolu bir rüzgar geldi. Sıcak hava, toz ve kuru ot parçalarından oluşan bu hortum tepenin önündeki mezarlığa doğru gitti. Bir süre mezarlığın yanından geçecekmiş gibi göründü ama sonra birden yön değiştirerek çift sıra haçlara daldırdı. Saul'un mezarının üstündeki çiçekleri kapıp havaya kaldırdı, yapraklarını koparıp kırlara serpiştirdi. 54. Bölüm. Eşyalarının içinde en ağır parça olan bez çantayı taşıyan Michael'la arabadan indi Sean. Kaldırımdan karşıya geçerek Ladybrook Bankası'na girdi. Danışma masasındaki genç kadın sevinçle "Oh Albay Courtney!" dedi. "Bay Pay'a geldiğinizi haber vereyim."
"Lütfen rahatsız olmayın. Bu güzel haberi kendim veririm."
Ronnie Pay bürosunun kapısı birden açılıp ikisi içeriye dalınca endişeyle başını kaldırdı. Sean neşeli neşeli "Günaydın Ronnie" diye onu selamladı. "Bugün yine kan emdin mi? Yoksa daha çok mu erken?" Ronnie ihtiyatla bir şeyler mırıldanarak ayağa kalktı. Sean masadaki deri kutudan bir puro seçip kokladı.
"Burada bulundurduğun gübrelerin en iyisi." diyerek puronun ucunu ısırdı. "Lütfen kibrit Ronnie, ben müşteriyim. Nezaketin nerede kaldı?"
Ronnie istemeye istemeye ve kuşkuyla onun purosunu yaktı. Sean oturup ayaklarını masaya dayadı, bileklerini de zarif bir tavırla üst üste koydu.
"Sana ne kadar borcum var?" diye sordu.
Bu soru Ronnie'nin kuşkusunu arttırdı. Gözleri Michael'ın ellerindeki bez çantaya dikildi.
"Yani hepsi mi? Sermaye ve faiz mi?"
Sean sermaye ve faizi diye doğruladı.
"Şey, bunu hesap etmem gerek."
"Bana yuvarlak bir şey söyle."
"Şey, bunu ortalama olarak söylüyorum, anlıyorsun değil mi?" "Bilemiyorum."
Durakladı. Obez çanta pek de ağır gözüküyordu. Çantanın yanları iyice kabarmış. Michael'ın taşırken kol kasları gerilmişti.
Şey diyelim, 22.816 sterlin 15 şilin.
Ronnie tam miktarı söylerken tanrısının adını anan ilkel bir kabile insanı gibi saygıyla sesini hafifletmişti. Sean ayaklarını indirip öne eğilerek masayı kaplayan kağıtları bir yana itti.
Pekala, adama parasını ver Michael.
Michael ciddi ciddi çantayı masaya koydu. Fakat Sean göz kırpınca genç ciddi halini koruyamayarak sırıttı.
Ronnie telaşını gizlemek için gayrete gerek görmeden iki elini birden çantanın içine soktu ve brandadan yapılmış iki torba çıkardı. Bunlardan birinin ağzındaki sicimi gevşeterek altınları masasına döktü.
Öfkeyle bunları nereden buldun diye sordu.
Gökkuşağının öbür yanından.
Ronnie tekrar ellerini bez çantaya sokarken burada bir servet var diye soludu.
Öyle olduğunu itiraf etmeliyim.
Fakat...
Ronnie bir tavuğun solucan araması gibi altınları eşeliyor, bunların kaynağının sırrını anlamaya çalışıyordu.
Oysa Sean Johannesburg'da bir hafta ve Pieter Marisburg'da iki gün kalıp bütün bankalara uğramış, az miktarda boer altını verip yerine Victoria, Portekiz ve öteki devletlerin altınlarını almıştı.
Sean bir dakika kadar onun uğraşmasını aşağı gören neşeli bir gülüşle seyretti.
Sonra artık eve dönmemiz gerekiyor dedi. Kolunu Michael'ın omzuna atarak onu kapıya doğru götürdü.
Paranın kalanını hesabıma geçir dostum.
İtirazları doğmadan ölen, mutsuzluğu öfkesine karışan Ronnie Pye penceresinden baktı. Leon Kop topraklarının sahibinin arabaya binip şapkasını başına giydikten sonra elveda der gibi nazik nazik kamçısını sallamasını ve pençesinden kurtulup gidişini seyretti.
Bütün yaz Leon Kop'un tepeleri yüzlerce Zulu'nun balta sesi ve söyledikleri şarkılarla yankılandı. Her kütük devrilişinde adamlar şeker kamışı bıçaklarıyla değerli ağaç kabuğunu soyuyorlardı. Bu kabuklar denkler halinde bağlanıyor, Pieter Marisburg'a giden her tren vagonlar dolusu kabuğu oradaki tanen çıkarma fabrikasına götürüyordu. Birlikte geçirdikleri uzun günler Sean'la Michael'ın arasındaki bağları güçlendirmekteydi. Kendilerine özgü bir dil oluşturmuşlardı. Özellikle kısa konuşmak için kullanıyorlardı bunu. Uzun tartışmalara gerek kalmadan ikisi de Leon Kop'ta başka başka işleri yönetmekteydi. Michael kendisine araç ve gereçlerin bakımından, yükleme gönderme, kağıt işleri ve malzeme siparişlerinden sorumlu tutuyordu. Sean başlangıçta onun işlerini gizli gizli incelemişti. Fakat hiç hata bulamayınca bir daha buna kalkışmamıştı. Sadece hafta sonlarında birbirlerinden ayrılıyorlardı. Sean belirli nedenler yüzünden Pieter Marisburg'a gidiyor, Michael da görevi olduğu için Tönis Kral'a dönüyordu. Michael eve dönmekten nefret ediyordu. Anna'nın sonu gelmeyen suçlamaları, onun sadakatsizliğinden yakınmaları ve zaman zaman ağlamasından bıkıp usanmıştı. Fakat daha da kötüsü Gary'nin yüzündeki sessiz sitemdi. Her pazartesi sabahı erkenden hapisten salınmış bir suçlu gibi sevinçle Leon Kop'a koşuyordu. Sadece geceleri evin önündeki verandada oturarak rahat rahat konuşabiliyor, paradan, savaştan, politikadan, kadınlardan, ağaç kabuğundan söz ediyorlardı. Hem çekinmeden aynı amaç uğruna birlikte çalışan erkekler gibi konuşuyor ve birbirleriyle eşit olduklarını düşünüyorlardı. Dirk sessiz sedasız gölgelerde oturup onları dinliyordu. 15 yaşında olmakla birlikte Dirk'ün bu çağına hiç de uymayacak korkunç bir kini vardı. Şimdi bu kini de Michael'a yöneltmişti. Sean'un Dirk'e karşı olan tutumunda hiçbir değişiklik yoktu. Dirk eskisi gibi okuldan kaçıyordu. Sean'un peşi sıra çiftlikte dolaşıyor, onun haşin sevgisinden kendi payını alıyordu. Babasının uyguladığı disiplin daha da haşindi. Yalnız Dirk babasıyla Michael arasında kendi güvenini korkunç bir şekilde tehdit eden bir şeyler seziyordu. Sadece yaşı ve tecrübesizliği yüzünden verandadaki gece konuşmalarına katılmasına izin verilmiyordu. Söylediği birkaç söz hoşgörüyle karışık bir ilgiyle karşılanıyor, sonra sanki o bir şey söylememiş gibi konuşmalar devam ediyordu. Dirk sessiz sedasız oturuyor, Michael'ı nasıl öldüreceğini en korkunç ayrıntısına kadar saptıyordu. O yaz Leon Kop'ta küçük hırsızlıklar oldu. Bu açıklanmayan hırsızlık olayları yalnızca Michael'ı etkiliyordu. Gencin en iyi çizmeleri kayboldu. okuldaki aylık dans için giyinmeye kalkışınca biricik frak gömleğinin sırtının yırtılmış olduğunu gördü. Av köpeği 4 yavru doğurmuştu ama bunlar ancak bir hafta sağ kalabildiler. Michael yavruları ağılda samanların arasında ölü buldu. Ada ve kızları 1904 aralığının ortasında Noel için hazırlanmaya başlamışlardı. Ruth'la Storm ayın 20'sinde konuk olarak Pietermaritzburg'dan geldiler. Sean'un bu yüzden sık sık Leon Cobb'dan ayrılması da Michael'ın işinin iyice ağırlaşmasına yol açtı. Protea sokağındaki evde esrarlı bir hava vardı. Sean'u Ada'nın özel odalarındaki uzun konuşmalara dahil etmiyorlardı. Ruth'la Ada bu odalara çekilip düğün kılığını konuşuyorlardı ama tek sır bu değildi. Bütün genç kızların heyecanlanmalarına ve kıkır kıkır gülmelerine neden olan başka bir şey daha vardı. Sean usulca konuşmaları dinleyince bunun Ruth'un kendisine vereceği Noel armağanı ile ilgili olduğunu anladı. Bununla birlikte Sean'un başka dertleri eksik olmuyordu. En önemlisi de Miss Storm Friedman'ın sevgisini koruyabilmekti. Onun için de Sean türlü şekerlemelere bol para harcıyor ve bunlar Ruth'un haberi olmadan Storm'a veriliyordu. Midilli Pietermaritzburg'da kaldığı için onun yerine Sean'un geçmesi istenmişti. Dizleri ve pantolonu ot lekesi içinde kalan adam bu yüzden vakarından fedakarlık ettiğinin farkındaydı. Buna karşılık ödül olarak her ikindi Storm ve bebekleriyle çay içmeye davet ediliyordu. Storm'un sevdiği oyuncaklar arasında başına hakiki saç takılmış güzel porselen bir bebek vardı. Storm bebeğin porselen yüzünün parça parça olduğunu görünce kalbi kırılarak ağladı. Sean'un yardımıyla bebeği arka bahçeye gömüp mezar için Ada'nın çiçeklerini yoldular. Dirk somurtarak bu cenaze törenini seyretti. Storm kaybına tümüyle razı olmuş ve bu töreni çok beğenmişti. Onun için Sean'dan cesedi çıkarıp tekrar gömmesini istedi. Sonunda bebek 4 kez gömüldü ve Ada'nın bahçesi çekirge saldırısına uğramış gibi bir hal aldı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 271.